Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast.
Bazen tarih, içinde karanlık ve anlatılmayan hikayelerle doludur. Gün yüzüne çıktıklarında ise geriye sadece hüzünlü ve ağır bir sessizlik kalır. Tahran'dan herkese selamlar. Kalk ve Önce Sen Öldür isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu podcast'te çağdaş tarihin en karanlık bölümlerinden biri olan Siyonist rejimin terör eylemlerinin nasıl gerçekleştiğini değinmek istiyoruz. Bu anlatım Ronen Bergman'ın Aynı adlı kitabına dayanmaktadır. Bu eser, bin gizli ajan ve siyasi figürle yapılan röportajlar ile binlerce gizli belgenin incelenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bergman, cesur kalemiyle dehşet verici bir istatistiğin perdesini aralıyor. Siyonist rejim kuruluşundan 2018 yılına kadar 2700'den fazla suikast operasyonu gerçekleştirmiştir. Bu rakama dünyada hiçbir ülke yaklaşmamıştır. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Bir önceki sohbetimizde Mossad'ın istihbarat ve terör örgütünün başkanı Dagan'ın ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya kaldığını söylemiştik. Hizbullah'ın cesur askeri komutanı İmad Mugniye'nin suikastı, onun ve terörist İsrail rejiminin göz ardı edebileceği bir hedef değildi. Ancak bu kez Dagan Arap muhabir paralı askerlere güvenemezdi. Bu nedenle böyle bir risk almaya karar verdi ve yıllardır bağlı kaldığı kurallara çiğnedi. Dagan Amerika'ya görünüşte savaş halinde olmadığı ülkelerde bireylere suikast düzenlemeyen bir ülkeye gitti. Ancak siyaset dünyasında her zaman kuralları aşmanın bir yolu vardır. Dagan CIA Başkanı Michael Hayden ile görüştü. Bu karmaşık operasyonu gerçekleştirebilmek için Amerika'nın yardımına ihtiyacı olduğunu biliyordu. CIA'nin hukuk danışmanları Suriye'de Mugniye'ye suikast düzenlemenin bir yolunu buldular. Bu eylemin meşru müdafaa ilkesine dayandığını savunuyorlardı. Bu gerekçe dönemin Amerika Başkanı George W. Bush'u ikna etmek için yeterliydi. Bush, Dagan'ın talebini 3 şartla kabul etti. İşbirliği tamamen gizli kalmalıydı, yalnızca İmad Mugniye'yi öldürmeliydi ve son olarak Amerikalılar operasyonun doğrudan sorumluluğunu üstlenmemeliydi. Dönemin İsrail Başbakanı Ehud Olmert bu şartlara uyacağına dair söz verdi. İmad Mugniye'nin suikastının ardından Washington Post'un yayımladığı bir makaleye göre CIA bu operasyonda ana rolü üstlendi ve Michael Hayden operasyonun üst düzey komutasını yürüttü. Kalk ve Önce Sen Öldür kitabına göre o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Şam'da hala aktif bir büyükelçiliği vardı ve Amerikalı iş insanları Suriye'ye neredeyse serbestçe girip çıkabiliyordu. Bu durum CIA'nin Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın işbirliğiyle kendi elemanlarını Suriye'ye göndermesini ve yerel ajanlarını bu görev için kullanmasına olanak sağladı. Böylece İmad Mugniye suikastı, İsrail ve Amerika arasında gölgelerde şekillenen gizli bir ittifakın sonucuydu. Mazlum Filistin halkın özgürlüğünü savunan Diriliş Cephesi'nin en etkili liderlerinden birinin şehadetiyle sonuçlanan uğursuz bir ittifak. Peki bu suikast nasıl gerçekleştirildi? Amerika'nın yardımıyla Hacı Rıdvan yani İmad Mugniye hakkında bilgiler elde edildi. Onun düzenli ve ayrı ayrı olarak 3 Suriyeli ile görüştüğü anlaşıldı ve bu görüşmelerde hiçbir üçüncü kişi yer almıyordu. Mugniye bu görüşmelere asla korumalarını götürmüyordu. Bu da bu zamanlarda kendi kontrolü dışındaki bir yerde düşmanların gözlemi ve operasyona açık hale gelmesi demekti. Ancak burada asıl sorun şuydu. Bu görüşmelere ulaşmak için farklı güzergahlar kullanıyordu ve Mossad onun hareket zamanı ve rotasını tahmin edemiyordu. Ayrıca önemli bir soru da şuydu. Operasyonu gerçekleştirecek kuvvetler Suriye'deki havaalanları ve limanlar kapatılmadan önce bu ülkeden nasıl çıkacaktı? Mossad'ın araştırmaları 4 ay boyunca sürdü. Sonunda Mossad'ın teknoloji birimi sorumlusu Meir Dagan'ın ofisine yeni bir öneriyle girdi. Bu öneri uzaktan patlamaydı. Plan, patlayıcıların Mugniye'nin fiziksel olarak yakınında bulunan bir şeye yerleştirilmesiydi. Bergman'a göre cep telefonu seçeneği en başta elendi. Çünkü Mugniye telefonlarını sürekli değiştiriyordu. Geriye tek bir seçenek kalıyordu. O da Hacı Rıdvan'ın Mitsubishi Pajero aracıydı. Mossad hem onu hem de korumalarının bu aracın içini ve altını sürekli kontrol ettiğini biliyordu. Ancak İsraillilerin suikast hikayesine göre aracın bir noktası vardı ki hiçbir zaman kontrol edilmiyordu. O da aracın arkasındaki yedek lastik bölmesiydi. Bu şekilde Amerikalıların yardımıyla güçlü bir bombanın parçaları ve Mitsubishi Pajero'nun arkasındaki yedek lastik bölmesine benzeyen bir düzenek gizlice Suriye'ye sokuldu. Diriliş güçlerinin anlattıklarına göre bir Suriyeli casus Suriye'ye giriş yaptıktan sonra Hacı Rıdvan'ın aracına benzer bir Mitsubishi Pajero satın aldı ve onu suikast yerine yakın kiralık bir villaya götürdü ve üzerini bir brandayla örttü. Bu araç Mugniye'nin aracının yerini alması amacıyla bomba yüklendi. Bomba aracın arka kapısına yerleştirildi ve sadece son derece güçlü bir patlayıcı değil, aynı zamanda hedefe fiziksel olarak ağır darbeler indirmek amacıyla çelik bilyeler de içeriyordu. Şam, karmaşık ve son derece hassas bir planın sahnesine dönüşmüştü. Suikast operasyon ekibi 6 hafta boyunca Mugniye'yi takip etti ve toplamda 32 kez patlama fırsatı oluştu. Ancak her defasında tam son anda suikast operasyonu iptal edildi. 12 Şubat 2008 günü Mossad teröristleri Şam'ın Kefer Susa mahallesindeki yarım kalmış bir binada konumlandı. Ekipten biri kamerayla gözetleme yapıyordu. Biri patlama düğmesini elinde tutuyor, bir diğeri gözcülük yapıyor, dördüncü kişi de binanın aşağısında bir Mitsubishi Lancer içinde bekliyordu. Sabah saatlerinde suikast timi Mugniye'nin yanında aracın yakınında bir adam gördü. Ronan Bergman kitabında bu kişiyi General Kasım Süleymani olarak tanımlıyor. Pajero'ya yaslanmıştı ve Mugniye ile aralarındaki samimiyet açıkça görülüyordu. Meir Dagan, General Süleymani'nin varlığından haberdar olunca Diriliş Cephesi'nin her iki komutanını birden öldürmek istedi. Ancak dönemin İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Amerikalılardan çekindiği için bombanın patlatılmasına izin vermedi. Suikast sadece Mugniye'yi kapsamalıydı. Bu yüzden operasyon iptal edildi. Fakat aynı gün saat 20.30'da Mugniye bölgedeki gizli evlerden birinden tek başına çıktı. Saat 22.45'te aracıyla arasında sadece 9 metre kalmışken bomba düğmesine basıldı. Patlamada Hacı Rıdvan oracıkta secde halinde yere düştü ve şehit oldu. Bu haber dönemin Amerika Başkanı George W. Bush'a ulaştığında büyük bir memnuniyetle Olmert'e Mugniye suikastı için teşekkür etti. Hatta Saddam Hüseyin'e ait kişisel tabancayı ona gösterdi. Bu tabanca Beyaz Saray'daki özel bir bölmede saklanmaktaydı. Elbette bu suikasta dair başka bir anlatım da vardır. Bu anlatım o dönemde Suriye'nin Mugniye ve diğer diriliş mensuplarının gözünde en güvenli yerlerden biri sayıldığını ileri sürmekte. Aynı zamanda İsrail'in Şam'da doğrudan bir operasyon gerçekleştirmeyeceği de düşünülmekteydi. Her ne kadar Hamas ve diğer Filistinli grupların bazı üyelerinin suikasta uğraması tüm direniş güçlerini temkinli olmaya yöneltse de Şam içinde hareket etmek daha kolaydı ve güvenlik önlemleri açısından daha az karmaşa içeriyordu. Bu rahatlık, Siyonist düşmanın hac imadı suikasta hedef almak ve diriliş cephesinin büyük komutanını şehit etmek için yararlanabildiği bir boşluk oluşturdu. Değerli dostlar, Bergman Kalk ve Önce Sen Öldür adlı kitabının son bölümlerinde İsrail'in İran'ın nükleer bilim insanlarına yönelik suikastlarına da değinmiştir. O, Meir Dagan'ın İran'ın nükleer meselesini sekteye uğratmak amacıyla sabotaj niteliğinde bir plan sunduğunu belirtmekte. Dagan'ın bu alandaki çabaları İran'ın nükleer ekipmanlarına yönelik sabotaj operasyonlarıyla başlamış ve zamanla İranlı nükleer bilim insanlarının suikastlarına kadar uzanmıştır. Bu bağlamda 12 Ocak 2010 tarihinde İran saatiyle sabah saat 8.10'da Mesud Ali Muhammedi evinden çıktı ve aracına yöneldi. Kendisi 1992 yılında Tahran'daki Şerif Teknik Üniversitesi'nde temel parçacık fizik alanında doktorasını tamamlamış ve üniversitenin önde gelen profesörlerinden biri olmuştu. Aracının kapısını açar açmaz yakınlara park edilmiş bomba yüklü bir motosiklet infilak etti ve onun şehadete nail olmasına sebep oldu. Elbette ki devlet memuru olarak bağımsız bir ülkede görev yapan, hiçbir şekilde silahlı faaliyetlere karışmamış bilim insanlarının suikasta uğraması, Mossad içinde iç tartışmalar olmaksızın gerçekleşmedi. Dagan'ın ofisinde düzenlenen operasyon onay oturumlarından birinde, Dagan'ın halefi Tamir Pardo'nun ekibinde çalışan kadın istihbarat subaylarından biri ayağa kalktı ve babasının İsrail'in nükleer programında önde gelen bilim insanlarından biri olduğunu, bu zihniyete göre babam da meşru bir hedef sayılacaktır, bence bu ne ahlakidir ne de hukuki dedi. Ama tüm bu itirazlar Siyonist terör rejimi tarafından görmezden gelindi. Ve İran'ın nükleer bilim insanlarına yönelik suikastlar Mossad tarafından sürdürüldü. 29 Kasım 2010 tarihinde iki motosikletli saldırgan İran'ın nükleer programının önde gelen iki isminin aracına yapışkan bombalar yerleştirerek onlara suikast düzenledi. Doktor Mecid Şehriyari bombanın patlaması sonucu şehit oldu. O sırada araçta olan Feridun Abbasi Devani ve eşi ise bombanın patlamasından önce dışarı atlayarak kurtulmayı başardılar. Temmuz 2011'de bir motosiklet, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun kıdemli araştırmacısı ve nükleer fizik doktoru Darius Rezai Nejad'ı takip etti ve onu eşi ve küçük kızının gözü önünde koşullayarak şehit etti. Bu olaylar İsrail'in terörist devleti tarafından gerçekleştirilen, İran'ın bilimsel ve teknolojik ilerlemesini durdurmayı amaçlayan terörist ve yasa dışı eylemlerden yalnızca birkaç örnektir. Ancak İranlı nükleer bilim insanlarına yönelik suikastlar ve diğer terör eylemleri İran'ın bilimsel ilerlemesini durduramadığı gibi İran halkı ve bilim insanlarının kendi kendine yeterliliğe ve bağımsızlığa ulaşma kararlılığını daha da arttırdı. Değerli dostlar, Kalk ve Önce Sen Öldür podcast serisinde İsrail rejimi tarafından organize edilen insanlık dışı ve alçakça suikastların karanlık tarihini ele aldık. Bu podcast'te Bergman'ın son araştırma eserinden alınan bir anlatıya dayanarak İsrail istihbarat örgütlerinin arka planı ve yapısından Filistinli direnişçilerin İmad Mugniye'nin ve İran'ın nükleer ve füze bilim insanlarının suikastlarına kadar uzanan bir süreci aktarmaya çalıştık. Bergman bu terörist teşkilatların faaliyetlerini resmedilebilmek için bazıları gizli olan ve yasa dışı yollarla eline geçmiş binlerce belgeyi ve sayısız kitap ile makaleyi incelemiştir. Bu podcast dizisinin bu bölümünde adalet arayışının asla susmayacağı ve insanların kararlılığının zulmün karşısında bir duvar gibi olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bu hikayeleri dinlemek bir başlangıçtır. Bir sonraki önemli adım ise eylemdir. İnsan onurunu korumak, zulme karşı mücadele etmek ve özgürlük ile barışın bir hayal değil, somut bir gerçeklik olduğu yarınlara olan umudu canlı tutmak için yapılan bir eylem. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Yeni Müslüman olan Fatma Graham duygularını şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğimde hemen kalbimle bu kitap arasında bir bağlantı kuruldu. O sırada evime geldiğimi ve bu dinin benim dinim olduğunu hissettim. Ben kendi dinimi bulmuştum. O anki duygularımı beyan etmek çok zor. Hiçbir karmaşık araştırma veya hiçbir uzun süreli tartışma yaşanmadı. Sadece benle Kur'an-ı Kerim arasında ani bir irtibat kuruldu.
Yeni yeni Müslüman olan insanlar genellikle Kur'an-ı Kerim ve diğer İslami kitapları okumak ve Müslümanlardan ve din alimlerinden sorular sormakla İslam'ın hakkaniyetini ve hak dini olduğunu anlıyorlar. Ancak Bayan Fatıma Graham'ın sözleri üzerinde düşünüldüğünde bu kadının semavi İslam dini hakkında derin ve geniş inceleme yaptığı anlaşılıyor. Nitekim Müslüman olduktan sonra bile araştırmalarını eskisi gibi devam ederek bu dini daha iyi idrak etmeye çalışıyor. Fatıma Graham İngiltere'de dünyaya geldi ve şimdi yeni Müslüman olan eşiyle birlikte İskoçya'da yaşıyor. Karı koca geleneksel ve bitkisel tıp alanında faaliyet yürütüyor.
Bayan Graham Hristiyan Katolik bir ailede dünyaya geldi ve Katoliklerin okulunda okudu. Fakat Hristiyanlık Bayan Graham'ın meraklı ruhunu tatmin edemedi ve bu yüzden başka dinlerin üzerinde araştırma yapmaya başladı. Fatıma Graham bu konuyu şöyle anlatıyor. Dünyada çeşitli dinlerin üzerinde araştırma yapmaya başladım ve doğru olduğunu hissedeceğim şeyi bulmak istedim. Yani onunla kendimi huzurlu hissedebileceğim şeyi arıyordum. Fakat kitaplarda sadece bu işin teorik boyutu yer alıyordu.
Bayan Fatıma Graham'ın İslam diniyle tanışması oruç üzerindendi. Bayan Graham olayı şöyle anlatıyor. Bir gün öğle yemeği vaktinde Müslüman arkadaşlarıma uğradım. Hepsinin oruçlu olduğunu öğrendim. Bu konuya çok şaşırdım ve onlardan oruç hakkında sorular sordum. İnançları hakkında da birçok soru sordum. Katoliklerin de kendi inançlarında bir nevi oruçları vardır. Fakat Müslümanların oruç ibadeti daha ciddidir ve Müslümanların fedakarlığı ve daha fazla dayanma gücünün işaretidir. Ancak Fatıma'da büyük değişim yaratan konu Müslüman arkadaşlarının ona hediye ettikleri bir hediyeydi. Bu değerli hediye İslam peygamberinin ebedi mucizesi Kur'an-ı Kerim'di.
Yeni Müslüman olan Fatma Graham, Kur'an-ı Kerim ile ilgili duygularını şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğimde hemen kalbimle bu kitap arasında bir bağlantı kuruldu. O sırada evime geldiğimi ve bu dinin benim dinim olduğunu hissettim. Ben kendi dinimi bulmuştum. O anki duygularımı beyan etmek çok zor. Hiçbir karmaşık araştırma veya hiçbir uzun süreli tartışma yaşanmadı. Sadece benle Kur'an-ı Kerim arasında ani bir irtibat kuruldu.
Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın hikmetli kelamı olduğundan ve içinde diğer semavi kitaplardan farklı olarak hiçbir tahrif veya değişiklik yaşanmadığından hemen hakikat talep insanları kendine çekerek onlara doğru yolu gösterir. Nitekim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinin 9. ayetinde de bu kitabın en doğru yol olduğunu ve insanları hidayete erdirdiğini buyurmuştur.
Bu gelişmeden bir süre sonra Bayan Graham Müslüman bir alemin evinde şehadetleri dile getirdi ve resmen Müslüman oldu. Bayan Graham İslam dininin birçok müsbet özelliğinin bulunduğunu belirterek şöyle diyor. İslam dini benim için en mükemmel, saf ve pak dindir ve içinde ırkçılık diye bir şey yoktur. Bu dinde kadın erkek eşittir, adalete uyulur ve içinde belirlenen yasalar sade olmakla beraber çok mükemmeldir.
Tahran Radyosu.
Graham bu yasalara uyma konusunda da şöyle diyor. İşin başında ve Müslüman olduktan sonra sanki güçlü bir manevi yol açıldı ve beni Allah'a ve İslam dinine ulaştırdı. Şimdi İslam dinine yeni iman eden biri olarak bir dizi yasalara uymalıydım. Giyim tarzı, bazı gıda maddelerini yemek veya yememek, yapmam gereken veya yapmamam gereken bazı ameller gibi. Kuşkusuz bu tür ahkama uymak, batılı yaşam tarzından vazgeçerek İslami yaşam tarzına başlamak, batı toplumu gibi ortamlarda çok zor bir iştir ve zamana ihtiyaç vardır. Nitekim bu İngiliz yeni Müslüman kadın da yavaş yavaş bu yasalara ve ahkama uymaya başladı.
Bayan Fatima Graham da Batı medyasının İslam karşıtı propagandalarından ve bu büyük ilahi dini ters yüz göstermeye çalışmalarından şikayetçidir. Bayan Graham İslam dininin bazı yüce öğretilerine işaret ederek şöyle diyor. İslam dininde bunca muhteşem ve muazzam örneklere rağmen eğer İskoçya, İngiltere ve Avrupa sokaklarında gayrimüslimlerden İslam dinini birkaç kelimede özetleyerek anlatmalarını isteyecek olursanız, eminim onların cevabı şu sözcüklerle sınırlı olacaktır. Haşin, sıkı, kadınlara karşı kötü davranmalar, insan hakları ihlalleri. Neden bu insanlar bizim mükemmel dinimiz hakkında şöyle düşünüyorlar?
İngiliz yeni Müslüman kadın Bayan Graham Yüce Allah ile ruhi irtibat hakkında da ilginç görüşleri gündeme getirerek şöyle diyor. Kalbin ve ruhun korunması Allah'ı zikretmek ve anmakla gerçekleşir. Dini tebliğ edenler kim Allah'ı anacak olursa kalbine şeytanın girmesini engelleyen ilahi bir nur girdiğini belirtiyor. O zaman bunun anlamı şu ki her ne kadar Allah'ı daha fazla anarsak kalbimizi ve ruhumuzu kötülüklere karşı daha fazla korumuş oluruz.
Bayan Fatma Graham, Kur'an-ı Kerim, dua ve çeşitli zikirlerden Yüce Allah ile manevi ve ruhi irtibat kurma yöntemlerini takviye etme yolları şeklinde söz ediyor. Fakat namaz ibadetine ayrı bir önem vererek şöyle diyor. Namaz Allah ile irtibat için özel bir yoldur ve gayet tabii birkaç rekat namaz kılmaktan çok daha ötede bir durumdur. İmam Hümeyni namaz adabı hakkında şöyle buyuruyor. Şeriatın namaz için bazı zahiri kuralları vardır ve yerine getirilmeleri gereklidir. Ve aynı zamanda namaz gibi bir ibadetin üzerinde durulması gereken derinliği ve ruhu da söz konusudur.
İslami ibadetlerin zahiri ahkamı ve kurallarına uymak kadar bu ibadetlerin ruhunu ve derinliğini de gözetlemek Müslümanların gelişmesine ve yücelmesine katkı sağlayabilir. Bayan Graham bu konuda yaptığı değerlendirmede İslami ibadetlerin ve kanunların hem içi hem dışı konusunda ifrata kaçmamak ve ikisi arasında bir denge oluşturmak gerektiğini belirtiyor. Ben Graham, tekfirci terörün kökleri, İslam ahkamının ve kanunlarının zahirine aşırı derecede önem vermelerine uzandığını belirterek şunları kaydediyor. Sırf manevi kalbin üzerinde odaklanmak ve kanunların zahirini önemsememek de yanlış olur.
Bayan Fatıma Graham şöyle devam ediyor. Ancak ne zaman Müslümanlar sırf yasaların zahiri üzerinde odaklanırsa o zaman ifrata kaçmış olur ve örneklerini gördüğümüz terör ve şiddeti yaratırlar. Radikal uygulamalarda bulunan insanlar Allah ile pak bir kalp ve saf bir ruh ile irtibat kurma yeteneğini kaybetmiştir. Nasıl olur da bir Müslüman kalbini ve ruhunu önemsediği halde kadınların ve çocukların hayatını kaybedecekleri yerlere bomba yerleştirir? Bu tür radikal insanlar kendilerini hakiki İslam'ın özü yerine siyasi ideolojilerin peşinden gittiklerini iddia ederek kendilerini ikna etmeye çalışıyor. Gerçekte Bayan Graham, tekfircilerin ilahi, latif ve narin ruhu şiddetle değiştiklerini ve başkalarını da inandıkları sapkın ve bağnaz kurallara uymakla yükümlü gördüklerini vurgulamak istiyor.
Bayan Graham kendisi gibi birçok yeni Müslümanın karşılaştığı önemli bir soruna da işaret ediyor. Bu insanların Müslüman olduktan sonra hangi mezhebe göre, farzlara, haram ve helallere göre hareket etmeleri gerektiğini bilmediklerini belirtiyor. Bu insanların bazıları hatta İslam dininde çeşitli mezheplerin varlığından bile habersizdirler.
Bayan Graham bu durumu şöyle açıklıyor. İslam dinini yeni benimseyen insanlar bir dizi kural, kanun ve olurlar ve olmazlarla karşı karşıya geliyor. Bu insanlar neden Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli veya Caferi olmaları konusunda hiçbir görüşleri de bulunmuyor? Yeni Müslümanların en büyük sorunu onlara İslam dininde bu dinin kuralları ve kanunlarına uymak için çeşitli ve farklı yolların bulunduğu söylenmemesidir. Yani onlara İslam dininde çeşitli mezheplerin bulunduğu söylenmiyor ve sadece bu iş doğru, bu iş yanlış deniliyor. Bayan Graham yeni Müslümanlara onlara doğru yolu gösterecek mezhep hakkında araştırma yapmalarını öneriyor.
Graham şahsen İslami mezheplerin üzerinde detaylı bir araştırma yaptığını ve sonunda İslam peygamberinin Pak Ehl-i Beyti'nin fertlerinin yüce öğretilerine dayanan Şia mezhebi onu dünya ahiret daha iyi bir şekilde saadete erdireceği sonucuna vardığını beyan ederek bu durumu şöyle anlatıyor. Kendi açımdan İslam dininin 5 mezhebi hakkında ciddi araştırma yaparak hangi mezhebin daha mantıklı olduğu konusunda karar vermem gerektiğini düşündüm. Bu arada önemli olan şey doğru yolda hareket etmek ve Allah beni doğru yolda hidayete erdirmesini niyaz etmektir. Ben Caferilerin ve Şiaların arasına katılmayı yeterli delillere dayanarak benimsedim. Şimdi de şahsen bu konuyu ve neden Şia mezhebini benimsediğimi ve bu mezhebi izlediğimi tartışmaya hazırım.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinliyoruz.
Bugünkü sohbetimizde dünyada orantısız su dağılımı sebepleri ve sonuçlarına değinmek istiyoruz.
Bilindiği üzere dünyada ve hatta ülkeler içinde su kaynaklarının orantısız dağılımı bir yandan ve diğer yandan da son 10 yıllarda yağış oranının azalması, genelde çeşitli ve farklı iklimlere sahip geniş yüz ölçümü olan ülkelerin kurak ve sıcak bölgelerinde su temini için daha fazla suyu olan verimli bölgelerinden yardım almalarına sebep olmuştur. Tabii ki bu çalışmalar halk ve yönetim için yüksek masraflara da mal oluyor. Havzalar arası transfer, interbasın transfer aslında insanoğlu tarafından inşa edilen ve suyu verimli bir bölgeden daha az suyu olan bölgeye transfer eden projelerdir. Bu gibi projelerin genel amacının hedef bölgede geçici olarak su sorununu çözmektir. Buna rağmen çeşitli ülkelerde gerçekleşen havzalar arası transfer projelerini gözden geçirmek, benzer projelerin değerlendirilmesi negatif ve pozitif yönlerini ele almak için yararlı olabilir.
Yapılan incelemeler su transfer projelerinin en çok 19. yüzyılda yapıldığını ve farklı amaçlar için gerçekleştiğini gösteriyor. Söz konusu dönemde içme suyu, tarımda sulama, enerji üretimi ve çevre hedefleri ise hükümetlerin bu projelerden amaçladıkları hedeflerdi. Bu projelerden bazılarını gözden geçirmek ise onların bir nebze yararlı veya amatörce olduğunu gösterecektir. Geniş coğrafyaya sahip Çin, yoğun şekilde su sorunu yaşayan ülkelerden biridir. Çin'in tatlı su kaynakları kişi başına yaklaşık 2000 metreküp olarak dünya ortalamasının 1/3 kadardır. HSBC Bankası ve Çin Su Risk Danışmanlığı Şirketi'nin bildirdiğine göre ülkenin gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık %45'i su sıkıntısı yaşayan illerden sağlanırken ülke nüfusunun yaklaşık %25'i yani yaklaşık 300 milyon kişi sağlıksız su kullanıyor. Soruna çözüm için ilk kez Mao Zedong 1952 yılında ülkenin güneyinden su borç alınmasını önerdi. Çin'in güneyinden kuzeyine su transferi nedenlerinden ülkede su ve toprağın dengesiz dağılımı, öyle ki güney bölgesi bol ve uygun su nedeniyle verimli topraklara sahipti. Kuzey bölgede yeraltı su seviyesinin düşmesi ve sondaj ile pompalama masraflarının artması, toprak çökmesi, tarım ürünlerinin azalması ve içme suların kirlenmesine değinebiliriz.
Gerçi Mao'nun önerisi ancak 50 yıl sonra gerçekleşti. 10 Aralık 2002'de Kuzeyden Güney'e Su Kanalı projesi SNWDO'nun ilk etabı gerçekleşti. Projenin nihai hedefi ise yılda 8,44 milyon metreküp suyu aktarmıştır. Bu ise Thames Nehri'nden daha fazla su demektir. Söz konusu altyapı projesi ise dünyanın en uzun kanalı, nehir yatağı altında düşenen boru hatları, dep sulama kanalı ve güçlü pompaj istasyonlarıdır. Fakat bu projede kendine has sorunları da vardır ve yaklaşık 500.000 insanın evinden olması ve göç etmesine sebep oldu. Proje 60 milyar dolardan daha fazla bir rakama mal olurken 2000'li yılında bitene kadar Çin hükümeti için daha fazla masraf çıkartılması bekleniyordu. Suyun hem nadir bulunan hem de ülke çapında orantısız şekilde dağılmış olan Güney Afrika şimdiye dek neredeyse mevcut kaynaklarının yarısını tüketmiştir. Kişi başına yıllık su tüketim miktarı 1200 metreküp iken bu ülke su kriziyle karşı karşıyadır.
Tahran Radyosu.
Ülkede siyasi değişiklikler ve kaynak eksikliği Güney Afrika yönetimini su yönetimi için yeni bir yola giderek özellikle birçok ülkenin ilgisini çeken su havzaları arasında su transferi yoluna girmesine sebep oldu. Güney Afrika'nın doğal kaynaklara dayalı ekonomi ve sosyal kalkınmanın tarihi modeli su havzaları arasında su aktarımı sisteminin gelişmesine sebep oldu. 1998 yılında Lesotho yüksekliklerinden su aktarma projesinin ilk etabı başladı. Ardından diğer iki muazzam proje göletler arasında su aktarmaya başladı. Fakat hem tarım hem kentsel kullanımda suyun randımanı nispeten düşüktü. Bu proje dünyada su transferinde en büyük su projelerinden biri sayılır ve aslında her iki ülke için de kazan kazan projesidir. Güney Afrika zengin ve susuz, Lesotho ise fakir fakat zengin su kaynaklarına sahip bir ülkedir. Bu yüzden Afrika kıtasının başlıca sanayi gücü sayılan Güney Afrika, sanayinin ön koşullarından biri olan suyun temin edilmesi için komşusundan yardım alırken diğer yandan da dünyanın en yoksul ülkelerinden olan Lesotho söz konusu ortak projede su satış hakkını kullanarak kendine mali kaynak sağlamış oldu.
Libya, Afrika'nın kuzeyinde geniş bir ülke olmasına rağmen daimi olan hiçbir nehre sahip değil. Yoğun yağışların ardından kuru çöllerde seller akar. Bu da dönemseldir ve bazı bölgelerde yılda bir kez bile yaşanmayabilir. Ülke coğrafyasının sadece %5'ini yıllık 100 milimetreden fazla yağış aldığı için Libya dünyanın en kurak ülkelerinden sayılır. Bu yüzden 1983 yılında büyük insan yapımı nehir projesi hayata geçirmek için düğmeye basıldı. Söz konusu proje yeraltı su kaynaklarından günlük 5 milyon metreküpten fazla su istihraç ederek mega borular ağı ile ülkenin çeşitli bölgelerine su taşıyor. Fakat çevre uzmanları pompalama işleminin devam etmesiyle su kaynaklarının 60 ila 100 yılda tamamen boşalacağını savunuyorlar.
Hindistan ise 1 milyar 300 milyonu aşkın nüfusu ile dünyanın yaklaşık %20'lik nüfusuna sahiptir. Fakat dünyada tatlı suların sadece %4'ünü mülkiyetinde bulunduruyor. Hindistan'da nüfus artışı ile bu ülkenin ciddi su sorunu yaşama tehlikesi bulunuyor. Bu yüzden Hindistan yetkilileri ülkede büyük nehirlerin suyunun bir kısmını ülkenin su sıkıntısı çeken bölgelere aktarmayı düşünüyorlar. Son yıllarda Hindistan yetkilileri Himalaya dağlarının Tenri barajında büyük bir boru hattı ile Ganj nehrinin suyunu mega kenti Delhi'ye ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu proje boru hatları ve kanalların döşenmesi ve büyük nehirler üzerine mega barajları birbirine bağlayarak çeşitli bölgelere su transferini içeren bir projenin bir bölümüdür. Söz konusu akıllara durgunluk veren muazzam projenin maliyeti ülkenin eğitim masraflarının 200 ve vergi gelirlerinin 3 katıdır. Su transferi alanında gerçekleşen diğer büyük ve önemli proje ise eski Sovyetler Birliği'nde yapıldı. Bu projede daha önce Aral Gölü'ne akan Ceyhun ve Seyhun nehirlerinin yatakları değiştirilerek Karakum Çölü'ne yönlendirildi. Söz konusu proje ilk etapta kuru topraklar ve üretimin artmasına neden oldu. Fakat giderek bölge için büyük bir soruna dönüştü. Öyle ki dünyanın en büyük dördüncü gölü olan Aral hacminin %80'ini kaybetti. Ve Aral Gölü'nün limanları kurudu, balıkçıları da işsiz kaldı. Pamuk tarlaları iklim değişikliği sonucu kurudu, geriye 36 bin kilometre karelik tuzlu yatak kaldı. Gölün tuz oranı 4 katına çıktı ve ekosistemdeki canlılar telef oldu. Geriye kalan mineraller, tarım ilaçları ve tarımdan geriye kalan diğer kimyasallar rüzgarın etkisiyle kilometrelerce savruldu. Bu maddeler toprağın verimsizleşmesine sebep olurken insanlarda solunum sorunları, kalp ve silikozis hastalıklara neden oldu. Buna ilaveten kısırlık oranını %30 artırdı, zihinsel engelli çocuk sayısını yükseltti, kansızlık gibi hastalıkların bölgede baş göstermesine neden oldu.
UNESCO'nun bölgede çevre raporuna göre bu bölge dünyada en yüksek bebek ölüm oranına sahiptir. Böylece bir zamanlar dünyanın dördüncü büyük gölü olan Aral'dan acı tuzlu bir göle geriye kaldı. Mega ölçülerle boru hatları ile ihtiyaç olan suyun temelinde geleneksel yöntemler Amerika'da su toplama, depolama ve taşımanın karmaşık projelerin bir parçasıdır. 1930'lu yıllarda Kaliforniya, Arizona ve Utah eyaletleri ortaklaşa Colorado nehrinin suyunu taşımak için muazzam boru hattı projesini başlattılar. Bu konu Owens Gölü'nün koruması ve Owens Vadisi'nde insan yerleşimlerini yok etti. Bu mesele ise büyük çevre facialarına ve Colorado Delta bataklık bölgesinin yok olmasına da yol açtı. Bill Trampson, Colorado projesi su intikalinde başarılı projelerden sayılır. Zira Amerika'nın neredeyse kurak eyaletlerinden biri olan Colorado su sorununu çözebildi. CBT projesi suyu Rocky dağlarından toplayarak bölgenin doğusuna intikal ettirmeyi başardı. Tarım mallarında kullanılmak üzere taşınan su projesi 1938-1957 yıllarında gerçekleşti ve 30 kentin ihtiyacı olan suyu karşılayabildi.
Mevcut olan tüm bu başarılı ve başarısız proje nedeniyle araştırmacılar boru hatları ile su transferi projelerinin araştırma yapılmadan ve geleceği dikkate alınmadan benzer projelerin gerçekleşmemesi gerektiğini vurguluyorlar. Shikolumanov 2012 yılında su transferi hakkında araştırmasına dayanarak 2020 yılının sonuna kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde yaklaşık 1250 milyon metreküp suyun taşınacağını belirtiyor. Yapılan araştırmalar düzensiz oranda dağılan kalabalık ülkelerde talebin artması ile su taşınma projelerinin gelişeceği tahmin ediliyor. Fakat Kanada, Rusya, Mısır, Türkiye, Amerika ve İspanya gibi önceki su taşıma projelerinin başarısız kalması nedeniyle hükümet ve halkın benzer projelere ilgisi azalmıştır. Fakat buna rağmen Asya ve Pasifik'lerde gelişmekte olan ülkelerde su taşıma projeleri artmaktadır. Hali hazırda su taşıma düşüncesinin gelişmesi su döngüsünde dengenin sağlanmasından çok başlangıç ve varış noktasında hissedilen bir dengesizlik oluşturur. Bu yüzden benzer projelerin gerçekleşmesinden önce gerekli incelemelerin muhakkak yapılması büyük önem taşıyor.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde gençlik çağında arkadaşlık ve arkadaş edinmeden bahsetmek istiyoruz. Acaba insan hangi sebepten ötürü bir dostla muaşeret etmeye ihtiyaç duyar? Acaba bunun sebebi insanın sosyal bir mahluk olması mıdır, yoksa muaşeret ederek hayat bilgisi ve sosyal bilgi mi edinmek istiyor? Gerçekte gençler iki sebepten ötürü diğer kesimlere nazaran başkaları ile arkadaş olmaya daha fazla eğilimlidir. İlkin genç insan kendi yaşıtları arasında belli bir konum kazanmak ve bu grup tarafından benimsenmek ve böylece yalnızlık hissine galip gelmek ister. Öte yandan genç insan arkadaşlık çevresinde kendini gösterebilir ve bir başka tabirle ben de varım diyerek yeteneklerini sergilemek ister. Dostluk ve arkadaşlık bizim kültür ve edebiyatımızda derin ve eşsiz mazisi vardır. Örneğin bazı eskilerimiz şöyle demiştir: dost bul, çünkü dost huzur etkeni ve sıkıntılarda dayanağınızdır. Ya da şöyle demişler: kimin bol dostu varsa düşmanlarına musallattır. Gençlerin yaşamında ve kaderinde etkili olan etkenlerden biri dostluk ve gönül birlikteliğidir. Her idealist genç kemal derecelerine nail olmak ve kişiliğini pekiştirmek için dost bulma konusunda çok titiz davranması gerekir. İnsan giyim kuşam alımında sarf ettiği çaba ve titiz davrandığı gibi dost bulma konusunda da aynı şekilde davranmalıdır. Çünkü dost giyim kuşam gibi insanın görece kişiliğini yansıttığı gibi insanın kendi üzerinde de derin ve gizli tesirleri vardır. Ve bu konuya İslami rivayetlerde sık sık vurgu yapılmıştır. Bir insanla arkadaş olmadan önce onu sınamak ve daha sonra arkadaşlık sınırlarına uymak ve arkadaşın iyi özelliklerini gözetlemek İslam öğretilerinde vurgulanan konulardır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de arkadaş seçiminde dikkatsiz davranan insanlar hakkında Furkan suresinin 28. ayetinde bu insanların keşke falanca kişiyle arkadaşlık etmemiş olsaydım diye yakınmalarından söz etmiştir. Her insan yaşamı boyunca sürekli başkalarıyla birlikte arkadaş olmaya muhtaçtır. Nitekim insanlar iyi arkadaş sahibi olmaktan derin mutluluk duydukları gibi yalnızlıktan da bir o kadar acı çeker ve uygun ve şayeste bir arkadaşı olmaması onları derinden üzer. Bazen kimi insanlar dikkatsizlik veya konu hakkında doğru bakış açısına sahip olmamak yüzünden bir seçim yapmak zorunda kaldıklarında aceleci davranır ve belki de görecide küçük ve önemsiz gözüken bir hata yüzünden çökmesine ve sapmasına zemin hazırlayabilir. Dolayısıyla doğru bilgi sahibi olmak ve seçim yaparken yeterli özeni göstermek yaşamın çeşitli alanlarında başarı sırlarından biridir. Bu yüzden gençler de doğru seçim yapmak için ilkin kendilerini geleceği düşünme silahıyla donatmaları ve yaptıkları işin çeşitli boyutlarını göz önünde bulundurmaları ve ardından çok ciddi bir şekilde saadet yolunu seçmeleri gerekir.
Tahran Radyosu.
Hazreti Ali aleyhisselam, Haris Hemedani'ye yazdığı mektupta ona şu tavsiyede bulunuyor. Düşünceleri hata ve amelleri çirkin olan insanlarla arkadaşlık etme. Çünkü insan arkadaşının yoluna ve yöntemine alışır ve onun düşüncelerine gönül vererek bağlanır. İranlı sosyolog Doktor Ekberyan bu konuda şöyle diyor. Günümüzde gençlerin makul ve normal olmayan beklentileri, aile içinde anlaşmazlık, bireysel ve sosyal alanlarda hüsran yaşamak, suni buluğ duygusu, internet ve uydu kanalları gibi teknolojiler dünyanın çeşitli bölgelerinde gençlere yönelik ciddi zararlara sebebiyet vermektedir. Gençler kendilerine bağımsız hissetmelerinin yanında kendi yaşıtlarıyla irtibat kurmaya çalışır ve onlarla birlikte olmak neşe ve mutluluklarına sebep olur. Şimdi eğer genç insan kendi yaşıtlarından arkadaş edinmeye dikkat etmezse bu zararlar daha ağır ve daha ciddi olabilir. Gençler çok rahat bir şekilde arkadaşlarından etkilenir. Ve yine çok rahat bir şekilde başkaları ile arkadaş olur. Bu yüzden bazı durumlarda ciddi zararlara maruz kalabilir. Nitekim doğru tanımadan kurulan arkadaşlıkların büyük bir bölümü hüsran ve bireysel ve sosyal yaşamda pişmanlıkla sonuçlanır. Bu konuda Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurur. Kim doğru tanımadan başkası ile arkadaşlık ederse kaçınılmaz olarak fasıklarla arkadaşlık eder. Hazreti Ali aleyhisselam ayrıca fasık arkadaşların insan üzerindeki etkisi hakkında da şöyle buyurmuştur. Kötü insanla arkadaşlık etme. Zira senin huyun senin farkında olmadan gizlice onun huyundan etkilenir. Her halükarda dostluk bir insanın sosyal konumu ve kaderinin belirlenmesinde güçlü bir etken olduğunu unutmamak gerekir. Gençler doğal ve zati bir çekim gücü etkisinde kalarak dostluğa ve dost bulma eğilimine yatkındır ve onların içindeki bu güçlü çekim gücü onları kendi yaşıtlar arasında bir veya birkaç kişiyle en derin dostane ilişkileri kurmaya yöneltir. Genç insan her dostun aslında onun bir yansıması olduğunu bilmesi gerekir. pak ve kötülüklerden arınmış bir dost bulmak çok önemlidir. Öyle ki iyi bir dost bulma kaygısı genç insan için bir değer ve bir erdem sayılır. Gerçekte dostluk her insanın kişiliğinin gelişmesinde, ahlaki özelliklerinin şekillenmesinde etkili etkenlerden biridir. Genetik ve taalim terbiye etkenlerinin yanında insanın huyunun şekillenmesinde ve gelişmesinde de önemli payı vardır. Bu yüzden tanımadan başkalarıyla dost olan insanlar kaçınılmaz olarak fasık insanlarla dost olmaya katlanmak zorunda kalır. İslam peygamberi bir tavsiyesinde şöyle buyurur: "Her insan kendi dostunun inancına tabidir. O zaman hepiniz kiminle dostluk ettiğinize dikkat etmelisiniz." İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem en iyi dostun, insana Allah'ı hatırlatan, maneviyata yaklaştıran kişi olduğunu buyurur. Bir gün İbni Abbas Resulullah Efendimiz'den sorar: "En iyi dost kimdir?" Allah Resulü şöyle karşılık verir: "Onu görmek size Allah'ı hatırlatan, sözleri bilginizi artıran, ameli sizde ahirete rağbet duygusunu oluşturan kimsedir." Gerçekte Allah Resulü'nün bakış açısında iyi bir dost, ıtır satan kimsenin masalına benzer. Öyle ki eğer sana ıtırını vermezse en azından hoş kokusu sana ulaşır. Ve kötü dostun masalı demircinin masalıdır. Öyle ki eğer senin elbiseni yakmasa bile kötü kokusu seni sarar. Öte yandan dostlukları pekiştirmek ve kalıcı yapmak genç insanın en güzel marifetidir. Ve kurulan dostlukları derinleştirerek köklerini güçlendirmek suretiyle onları ebedileştirebilir. Kuşkusuz bu önemli sonuca ulaşmak için bazı ilkelere uymak gerekir. Bu ilkelerden biri dostluğumuzu beyan etmektir. Dostumuza sevgimizi ifade etmek, göstermek ve dostluğun kalıcı ve güçlü olmasında çok etkilidir. Rivayetlere göre Allah Resulü şöyle buyurur: "Ne zaman sizlerden biri din kardeşini seviyorsa bunu ona açıklasın. Zira bu amel kardeşlik temelini ve sevgiyi güçlendirir." Bir başka ilke, dostun ihtiyaçlarını karşılamak ve ona sıkıntıda olduğu zamanlarda yararımızın dokunmasıdır. Bu dostluğun temelidir. Bu konuda İslam peygamberi şöyle buyurur: "Eğer biri dostunun hacetini karşılamaya çalışırsa Allah-u Teala da onun hacetine icabet eder. Eğer biri bir Müslümanın sorunlarından bir düğüm çözerse Allah-u Teala da ona göre onun kıyamet gününde düğümlerinden bir düğümü çözer." Dostluğun faydası zorluklarda ve sıkıntılarda dostumuzun elini tutmaktır. Kuşkusuz dostumuz talep etmeden ona yardım etmemizin değerli İmam Sadık Aleyhisselam'ın da buyurduğu gibi çok daha kıymetlidir. O Hazret şöyle buyurur: "Ne zaman arkadaşının bir haceti olduğunu öğrenirsen, o söylemeden önce yerine getir ve onu senden bu konuda yardım talebinde bulunmaya mecbur bırakma." İmam Sadık Aleyhisselam'dan çok güzel bir rivayette iyi dostun özellikleri şöyle beyan edilmiştir. Dostun bazı özellikleri vardır ve kimde bu özelliklerin tümü yoksa o mükemmel dost sayılmaz. Ve kim bu özelliklerin tümünden yoksun ise onunla asla arkadaşlık yapma. 1. Açıkta ve nihanda sana karşı aynı şekilde davransın. 2. Senin iyiliğini, kendi iyiliği, senin kötülüğünü de kendi kötülüğü bilsin. 3. Mal ve mevki seninle arkadaşlığını etkilemesin. 4. Senden gücünü esirgemesin. Ve 5. Zorluklarda seni yalnız bırakmasın. Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşama Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Programımızın bu bölümünde yeteneklerin yetiştirilmesiyle ilgili konuşacağız. İyi yaşamak sanatı öğrenilmesiyle insanın yaşamını iyileştiren maharetlerin toplamıdır. Daha iyi yaşamak için atılması gereken ilk adım düşünmek ve düşünmeyi özen göstermektir. Başkalarının akıllarından ve fikirlerinden yararlanıp onlara danışmak ve öğüt dinlemek de iyi yaşamak için olmazsa olmazlardan sayılır.
Düşünme insanın kendini daha iyi tanımasına yol açar. Kendini tanıyan her insan yetenekleri, ruhsal ve fiziksel kabiliyetleri, zayıf ve güçlü noktaları, istekleri ve kısıtlamalarını tanır. Böylece bir insan iyi yaşamak için gereken temel adımlardan birisini atmış olur. Bir insan kendini tanıyarak eksik yanlarını giderip bir yandan da yeteneklerinin filizlenmesi doğrultusunda plan yapabilir. İnsan kendini tanıyarak eksikleri ve kusurlarını da tanıyıp hayat yöntemini daha mantıklı bir şekilde seçebilir veya değiştirebilir. İşini sevmeyen bir doktorun tarihe daha fazla ilgi duymasını anlayıp tarihçi olması veya yeteneklerini daha sonra tanıyan bir öğretmenin yıllar sonra giyim tasarımcısı olup usta ve tanınmış bir tasarımcıya dönüşmesi gibi. İnsan yeteneklerini keşfedip yetiştirmesi sayesinde huzura kavuşmasının yanı sıra hayatından keyif almanın da tadına varacaktır.
Maharetlerin öğrenilmesi ve üretilmesi bir insanın güçlü yanını oluşturabilir.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ise bu konuda güzel bir tavsiyede bulunarak şöyle buyurmuşlardır. Ya alim ol ya da ilim öğrenmekle meşgul ol. Zamanını boş bir şekilde sadece eğlenmek ile geçirme. İslam dini Müslümanları Kur'an'ı ve dini bilimler, ahlak bilimleri, tıbbi bilimler, doğa bilimleri ve ayrıca tarımcılık, bağcılık, bostancılık, gemicilik, balıkçılık mesleklerde maharet elde etmesine vurgu yapmıştır. Semavi dinimiz güncel ve modern bilimlerinde öğrenilmesine insanın korkulması ve gelişmesine yardımcı olacağı konusuna da vurgu yapmıştır. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda ilgi çekici bir tavsiyede bulunmuşlardır. Kendi döneminin çocuğu, zamanın çocuğu ol.
Hali hazırda bilim ve teknolojinin ilerlemesi, internet ve sanal alemin yaygınlaşması ile insanların iletişim ve etkileşim şekli de değişikliğe uğramıştır. İnternetin mekan ve zaman ötesinde olma özelliğinin yanı sıra kolayca erişilebilirliği, geçmişe göre farklı sosyal etkileşim şekillerinin ortaya çıkmasına yol açıp yaşam tarzı, toplumsal etkileşimler hatta siyasi katılımlardaki durumu bile etkilemiştir. İnternet artık en önemli bilgilendirme aracı haline gelip en temel iletişim kanalına dönüşmüştür. İnternet ve sosyal ağlar da başka olgular gibi olumlu ve olumsuz etkilerini beraberinde getirmiştir. Bu etkilerin olumlu yönlerinden yararlanmak için ise planlamaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye ve onlarda farkındalık yaratmaya ihtiyaç vardır. Ancak kimi insanlar günümüzde Facebook, Instagram, Telegram gibi sanal aleme aşırı derecede düşkünlüklerinden dolayı zamanlarını boşa harcıyorlar.
Tahran Radyosu.
İnternet ve sanal alemin aşırı derecede kullanılması insanın beyninin ve gözünün yorulmasına ve stresinin artmasına yol açar. Bundan dolayı sanal alem ve bu imkandan doğru şekilde yararlanma yöntemlerini öğrenmek toplumun her biri için zaruri bir eğitimdir. Bu eğitim sayesinde bir insan bu önemli araçtan doğru şekilde yararlanıp ilerleme kaydedebilir. Gün içinde zamanı doğru kullanmak bir insanın daha iyi yaşamasına büyük bir katkısı olacaktır. Yeni bilimleri öğrenmek ve öğretmek için kitap okumaya büyük bir zaman diliminin ayrılması şarttır. Okumak ve öğrenmek hayatımızda daha önce yaşayamadığımız daha iyi anlar yaşamamıza yol açar. Kitap okumak daha iyi, daha şefkatli ve daha anlayışlı olmamızı sağlar.
2013 yılında Amerika'daki Emory Üniversitesi'nde kitap okuyan ve okumayan insanların beyinleri arasında bir karşılaştırma yapan araştırma yapıldı. Bu üniversite araştırmacıları beyin taraması yaparak kitap okumanın insanı okuduklarını düşünmeye ve hayal etmesine hatta dokunmasına yol açtığı kanısına vardılar. Ünlü İngiliz piyes yazarı ve şair Oliver Goldsmith kitap okumak ile ilgili şunları söylüyor. İyi bir kitabı ilk kez okuduğum zaman yeni bir arkadaş ile tanıştığım gibi hissediyorum kendimi. Aynı kitabı ikinci kez okuduğum zaman ise eski bir dost ile tekrar görüşmüş gibiyim.
Evet arkadaşlar, faydalı kitapların günde bir yaprağının okunması bile hayatınızda esen bir meltem niteliğinde olup yeni kapıların açılmasına yol açacaktır. Kimi zamanlar bazı kişiler pesimist yaklaşım veya imkanlarının az olmasından dolayı öğrenmek ve eğitimden yararlanamazlar. Bir kişinin kısıtlamalardan dolayı tabi olarak yeteneklerine yetiştirememesi ve dışa vuramaması inkar edilemez bir gerçektir. Örneğin, ressamlıkta yeteneğini keşfedip Ancak gereken resim malzemelerini almaya gücü yetmeyen birisi veya teknik işlerde yetenekli olup ancak eğitim merkezlerine gidemeyen bir kişi muhakkak bu yeteneğini dışa vurmakta sorun yaşayacaktır. Bunun gibi birçok örnek sayılabilir. Her insanın kendine göre hayatını etkileyen kısıtlamaları ve sınırlandırmaları vardır.
Bir insanın sadece oturup eksik yönlerine odaklanması halinde erişilmez ülkeler ve arzuları düşünmesi onun hayal kırıklığına uğramasına yol açar. İmkanların az olması geçirmeyecek bir engel değildir. İnsan kendi yeteneklerini tanıyarak bu engelleri zorlamalı ve yeteneklerinin filizlenmesi doğrultusunda çaba göstermelidir. Bu ise daha iyi bir yaşam için önemli bir adım sayılır. Her maharetin öğrenilmesi yeni ve bilinmez bir yolculuğa çıkmak gibidir. Öyle bir yolculuk ki insanın yeteneklerinin tanınmasına yol açıp daha iyi yaşama doğrultusunda önemli bir adım atmasını sağlayacaktır. İmkanların az olması engelini aşmak için birkaç yöntem mevcuttur. Yeni maharetlerin öğrenilmesi için en kısa ve en pratik yol, daha önce bu yolları kat eden birilerini bulmaktır. Deneme yanılma yöntemi ile başarıya ulaşan bu insanlar size büyük yardımlarda bulunabilirler. Bu kişilerin deneyimleri sizi epey ileriye götürecektir. Hatta bir süre mahareti öğrenmek maksadıyla bu kişilerin yanında çalışmak ve onlarla beraber bir mesleğin sırlarını çözmek ciddi derecede başarı sağlayabilir.
Öğrenmek, ilgi ve sevgiyle sentezlendiği zaman insanda neşe ve moral yaratıyor. Böyle bir insan çalıştığı alanda her şeyi hızlı ve toplu bir şekilde öğrenmek isteyecektir. Tabii zor günler yaşayıp ağır baskılara katlanmak mecburiyetinde kalabilir, yorulabilir hatta bundan da vazgeçebilir. Ancak öğrenmek yolunda sabırlı olmak ve dayanıklı olmak büyük bir önem arz etmektedir. Özel bir meslek veya bilim dalında acelesiz ve sürekli ilerlemek nihayetinde başarıya yol açacak bir yöntemdir. Kısıtlamalar ve engelleri aşmanın bir başka yolu da dostane veya çalışma grubuna katılmaktır. Grup halinde olmak başkalarından da bir şeyler öğrenmesini yol açmasıyla birlikte ilerleme doğrultusunda insanın daha motive olmasını sağlar. Bu grup herhangi türde bir grup olabilir. Örneğin satranç grubu, internetteki bir eğitim grubu veya okul arkadaşları grubu da aynı niteliği taşımaktadır.
Önemli olan moralleri yüksek ve zihinleri açık insanlarla birlikte öğrenmektir. Böyle bir grupta bir maharetin öğrenilmesinin yanı sıra birbirinin imkanları ve araçlarından yararlanılabilir. İmkanların var olduğu bir ortamda bir insan yeteneklerini keşfedip filizlenmesini sağlamak için eğitim kurslarına katılabilir. Birkaç ay veya birkaç dönem içerisinde usta öğretmenler ve uzmanlar sayesinde çaba göstererek yeteneklerin yetiştirilmesi mümkündür. Siz de alıştırma yapmak suretiyle maharetlerinizi güçlendirip hayatta bu imkanınızdan yararlanabilirsiniz. Maharet öğrenmek ve o mahareti uygulamaktaki başarı insanın özgüvenini artırır. Bu ise daha iyi yaşamak için gerekli bir adımdır. Bilgin Eflatun bu konuda şöyle demiştir. Doğa bizim hepimizde benzer yetenekler yaratmamıştır. Yetenekler farklıdır. Kimileri özel bir iş için, kimileri de başka alanlarda yeteneklidirler.
Muhterem dinleyiciler, Yaşamak Sanatı isimli programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.